Ayrım 10.
Bunları böyle durumlarda hep bu tip aksiliklerle karşılaştığımı anlatmak için yazıyorum anacığım. Kötü talihimden olacak, hiç ilişiğim olmayan bir takım münasebetsizlikler yakamı bırakmaz. Gürültüye içeriden cadı gibi bir Finli koca karı çıktı. Ev sahibiydi. Markov burada mı oturuyor diye sordum ona. Hayır dedi, sonra biraz durdu, beni iyice süzdü. Ne istiyorsun ondan? Anlattım. Emelyan Ivanoviç'ten söz ettim. Ufak bir işim var dedim. Koca karı kızını çağırdı. Yalın ayak, büyüyecek bir kız geldi. Babana sesleniver, yukarıda kiracıların yanında. Siz içeriye buyurun. Girdim. Oda fena değildi. Duvarlara bir sürü general portresi asılmıştı. Bir kanepe, yuvarlak bir masa, saksılar içinde kına ve muhabbet çiçekleri gözüme çarptı. O anda acaba sıvışsam mı buradan diye düşündüm. Vallahi az kalsın kaçıyordum anacığım. Yarın gelsem daha iyi olacak dedim. Hem hava düzelir hem de bir gün geçirmiş olurum. Zaten bugün sütü döktük. Generaller de bana pek somurtkan bakıyor. Kapıya davrandım. Tam o sırada Markov girdi. Ak saçlı, hırsız bakışlı, sıradan bir adamdı. Yağlı bir sabahlık giymiş, kemer yerine ip bağlamıştı. Ne istediğimi sordu. Sorun şöyle şöyle dedim. Emelyan Ivanoviç'in adını verdim. Bir iş için 40 ruble. Sözümü tamamlayamadım. Adamın gözlerinden davayı kaybettiğimi anladım. Yok dedi. İşmiş de olsa param yok. Rehininiz var mı? Rehin verecek bir şeyim yok ama çok sıkıntıdayım Emelyan Ivanoviç diye anlatmaya başladım. Sonuna kadar dinledi. Emelyan Ivanoviç filan bilmem. Bende para yok. Eh böyle olacağını biliyordum zaten diye düşündüm. Her şeyi önceden hissetmiştim. Keşke o anda yer yarılsa da içine girseydim. Buz kesildim, ayaklarım dondu, sırtımı soğuk bir ürperti kapladı. Ben ona, o bana gözlerimizi diktik, bakışmaya başladık. Bakışlarıyla, hadi birader sen evine git artık, ne işin var burada demek istiyor gibiydi. Bunu da söyleseydi bitecektim. Neden para istiyorsunuz dedi. Bakın neyi soruyor anacığım. Boş durmamak için anlatmak istedim ama Markov beni dinlemedi. Hayır hayır dedi. Yok param benim, yok. Olsaydı memnuniyetle. Ne diller döktüm bilseniz. Az bir şey istiyorum dedim. Vadesi gelince öderim, hatta daha önce öderim. İstediği faizi alabileceğini söyledim. Borcumu ödeyeceğime yemin ettim. O anda sizi gözümün önüne getirdim anacığım. Bütün sıkıntılarınızı, yoksulluğunuzu, yarım rubleciğinizi anımsadım. Faiz maiz istemem diye cevap verdi. Bir rehin olsaydı. Ama bende para yok, vallahi yok. Olsaydı severek verirdim. Yemin de etti kerata. Oradan nasıl çıktığımı, Vyborskaya'dan geçip Voznesenski köprüsüne nasıl geldiğimi hiç anımsamıyorum evladım. Yorgunluktan bitmiş, üşümüştüm, tir tir titriyordum. Büroya saat 10'da gelebildim. Çamuru biraz temizleyeyim dedim. Ama hademimiz Snegrev, olmaz fırçayı bozarsın, demirbaştır diye izin vermedi. Nasıl değiştiklerini görüyorsunuz ya anacığım. Ayaklarını sildikleri çaput kadar değerim kalmadı. En çok buna içerliyorum Varenka. Fısıldaşmalar, gülümsemeler, alaylar. Ama bir gün bir bakarsın, ekselans yine beni arayabilirler. Yok yok, geçti o tatlı günler anacığım, geçti onlar. Bugün bütün mektuplarınızı tekrar okudum. İçime bir hüzün çöktü. Hoşça kalın yavrum, Tanrı sizi korusun. M. Devuşkin. Not. Size kederimi yarı şaka, yarı ciddi anlatmak istedim. Ama şakayı pek beceremiyorum galiba. Sizi biraz eğlendireyim demiştim. Yarın mutlaka uğrarım anacığım. Hoşça kalın. 11 Ağustos. Varvara Alekseyevna, canım anacığım. Mahvoldum. İkimiz de temelli mahvolduk. Şerefim, onurum iki paralık oldu. Mahvolurken sizi de birlikte sürükledim. Her şeye ben neden oldum. Anacığım, beni kovuyorlar, küçümsüyorlar, alaya alıyorlar. ev sahibimiz açıkça azarlamaya başladı. Bugün bağırıp çağırdı, paçavraya döndürdü. Gece Ratazyayev'de oradakilerden biri size yazıp cebimden kazara düşürdüğüm mektup müsveddesini yüksek sesle okudu. Alaylarını bir duysaydınız anacım. Hainler ikimiz için neler söylemediler, ne kahkaha attılar. İçeriye girip Ratazyayev'in ikiyüzlülüğünü, hainliğini suratına haykırdım. Ratazyayev, asıl hainin ben olduğum, zaferler peşinde koştuğum yolunda bir cevap verdi. Bizden gizleniyorsunuz, Lavelas'ın ta kendisisiniz dedi. Dipnot, 18. yüzyıl Fransız edebiyatından bir çapkın tipi. Şimdi hepsinin ağzında Lavelas aşağı, Lavelas yukarı. Başka adım yok artık. Anladınız ya anacığım, hepsini biliyorlar, her şeyi öğrendiler. Sizi, size ait her şeyi biliyorlar. Daha ne olacak? Faldoni bile onlardan yana. Bugün biraz öteberi aldırmak için bakkala gönderdim de işim var diye gitmedi. Mecbursun diye azarladım. Hiç de mecbur değilim cevabını verdi. Siz hanımıma borcunuzu ödemiyorsunuz, ben de size hizmet etmek zorunda değilim. Cahil herifin hakaretine dayanamadım, aptal dedim. Aynen iade ederim diye karşılık verdi. Herhalde sarhoş, ne söylediğinin farkında değil diye düşündüm. Sen sarhoşsun herif dedim. Sen mi ikram ettin yoksa cevabını verdi. Efkar dağıtmak için kendin bir karıdan dileniyorsun. Üstelik bey diye geçiniyorsun. İşin nereye vardığını görüyorsunuz anacığım. Yaşamaktan utanıyorum Varenka. Bir divaneden, yersiz yurtsuz dolaşan serseriden beter olduk. Ne acı felakettir bu. Mahvoldum ben, mahvoldum. Ötesi yok. Bir daha belimi doğrultamam artık. M.D. 11 Ağustos. Aziz Makar Alekseyeviç, başınıza durmadan belalar yağıyor. Ne yapmalı ben de bilmiyorum. Hele bundan sonra ne yapacaksınız acaba? Ben de bugün kazayla ütüyü düşürüp sol elimi hem incittim hem yaktım, çalışamıyorum. Fedora da 3. gündür hasta yatıyor. Son derece üzgünüm. Size 30 gümüş kopek gönderiyorum. Bunlar aşağı yukarı elimizdeki bütün para. Oysa size bugünkü sıkıntılı durumunuzda yardım etmeyi ne kadar isterdim Allah bilir. Şimdilik Allah'a ısmarladık aziz dostum. Bugün bize gelseydiniz, ziyaretiniz benim için bir teselli olacaktı. V.D. 14 Ağustos. Ne yapıyorsunuz Makar Alekseyeviç? Allah'tan korkunuz yok mu? Deli edeceksiniz beni, ayıp değil mi? Kendinizi mahvediyorsunuz, şerefinizi düşünün bir kere. Namuslu, onurlu bir insansınız. Ya etraf yaptıklarınızı duyarsa? O zaman utancınızdan ölmelisiniz. Ak saçlarınızdan utanmıyor musunuz? Fedora bundan sonra size yardım etmeyeceğini söyledi. Ben de bir daha para vermeyeceğim. Beni ne hallere düşürdünüz Makar Alekseyeviç? Kötü hareketlerinizin bana dokunmadığını mı sanıyorsunuz? Sizin yüzünüzden neler çektiğimi bilmiyorsunuz galiba. Merdivenden inemiyorum. Herkes bana bakıyor, parmakla gösteriyorlar. Hem çok acı şeyler, bir ayyaşla düşüp kalktığımı söylüyorlar. Bunu işitmek kolay mı sanıyorsunuz? Sizi eve getirdikleri zaman bütün kiracılar tiksintiyle yine o memuru getirdiler diye söyleniyor. Sizin hesabınıza ben yerin dibine geçiyorum. Yeminle söylüyorum başka bir eve taşınacağım. Hizmetçilik yaparım, çamaşıra giderim ama burada kalmam. Bize uğramanız için yazmıştım, gelmediniz. Demek gözyaşlarımın, yalvarmalarımın sizin için hiç önemi yok Makar Alekseyeviç. Parayı nereden buldunuz? Allah rızası için kendinizi koruyun. Ayıbı, rezaleti bir yana, hiç yere mahvolacaksınız. Dün ev sahibiniz sizi içeriye almadı, dışarıda aralıkta yattınız. Ben hepsini biliyorum. Bunu duyunca nasıl üzüldüğümü bilemezsiniz. Hadi bize gelin. İyi vakit geçiririz, birlikte okur, eski anıları tazeleriz. Fedora, manastırlara, aziz mezarlarına yaptığı ziyaretleri anlatır. Ne olur canım Makar Alekseyeviç, kendinizi de beni de yok etmeyin. yalnız sizin için yaşıyor, sizin yüzünüzden burada kalıyorum. Feleğin sillesine karşı koyup, mert bir adama yakışır şekilde iradenizi koruyun. Unutmayın ki yoksulluk hiçbir zaman ayıp değildir. Bu kadar umutsuzluğa düşmeniz için hiç neden yok. Geçer bunlar. Size 20 gümüş kopek gönderiyorum. Tütün ya da canınız ne isterse alın. Ama yalvarırım kötü bir amaçla kullanmayın. Bize mutlaka gelin. Sakın önceki gibi çekingenlik etmeyin. Bu yersiz bir utanç. İçten bir pişmanlık duyarsanız bu kadarı yeter. Allah'tan umudunuzu kesmeyin. O her şeyi yoluna koyar. V.D. 19 Ağustos. Anacım Varvara Alekseyevna. Utanıyorum ruhum Varvara Alekseyevna. Çok utanıyorum. Bununla birlikte yaptığımda öyle büyük bir kötülük görmüyorum. Biraz neşelenmek istediysem ne çıkar bundan? O haldeyken ayakkabılarımın tabanını düşünmüyorum. Taban filan vız geliyor. Tabanı yalnızca basit, adi, kirli bir ayakkabı tabanı olarak görüyorum. Ayakkabı da saçma şey. Yunan filozofları ayakkabısız gezerlermiş. Biz neden bunların üstüne bu kadar düşüyoruz? O halde beni böyle küçük görüp hakaret etmek neden? Ah anacığım, anacığım, çok acı şeyler yazmışsınız bana. Fedora'ya gevezenin, hırçının, budalanın biri olduğunu söyleyin. Saçlarımın aklına gelince bunda da yanılıyorsunuz. Ben düşündüğünüz kadar yaşlı değilim. Emelyan size selamlarını sunuyor. Ağlayıp üzüldüğünüzü yazıyorsunuz. Ben de size üzülüp ağladığımı haber vereyim. Mektubumu bitirirken size sağlık, mutluluk dilerim. Bana gelince sağlığım da, rahatım da yerinde meleğim. Sadık dostunuz Makar Devuşkin. 21 Ağustos. Sayın bayan ve aziz dostum Varvara Alekseyevna. Suçlu olduğumu biliyorum. Size karşı suçumu itiraf ederim. Ama ne derseniz deyin, bunu bilip anlamanın bence hiçbir yararı yoktur anacığım. Suçu işlemeden önce de bunu hissediyordum. Hepsini bile bile moral olarak sıfırı tükettim. Anacığım, ben ne kötü yürekliyim ne de zalimin biriyim. Kalbinizi parçalamak için vahşi bir kaplan gibi yırtıcı olmam gerekiyor. Oysa yufka yürekliyim, yırtıcılık benden çok uzak. Böylece meleğim, hareketlerim de kendim kadar kalbim de, düşüncelerim de suçsuz. Suçun nasıl, nereden geldiğini bilemiyorum. Akıl sır ermiyor anacığım. Bana bir 30, bir de 20 gümüş kopek göndermişsiniz. Öksüz gönlünüzden kopan paracıkları görünce yüreğim sızladı. Elinizi yakmıştınız. Neredeyse ekmeğinizi alamayacak duruma düşecekken bana tütün içmemi salık veriyorsunuz. Ne yapacağımı şaşırdım. Utanıp sıkılmadan eşkıyalık edip sizin gibi zavallı bir öksüzü soymaya mı başlamalıydım? İşte o zaman moralim bozuldu anacığım. İster istemez bir işe yaramadığımı, ayakkabımın tabanından çok farklı olmadığımı hissettim. Bundan sonra kendimi adam yerine koymamın münasebetsizlik olacağına, çok aşağılık, uygunsuz bir yaratık olduğuma inandım. Ama insan kendisine karşı saygısını, erdem ve onurunu, güvenini yitirdi mi, her şey bitti demektir. Bundan sonra önüne geçilmez, alabildiğine bir baş aşağı düşme başlar. Bunda benim suçum yok. Alnımın yazısı böyleymiş. İlkin biraz hava alayım diye dışarı çıkmıştım. Dışarıda her şey aleyhime birleşmiş gibiydi. Doğa hüzünlü, hava soğuktu, kar yağıyordu. Üstelik bizim Emelyan'la karşılaştım. Adamcağız nesi varsa rehine koymuş. Ona rastladığım sırada tam 2 gündür ağzına bir damla koymamıştı. Hatta o sırada kabul edilmeyecek bir eşyasını rehine vermek istiyordu. Kendi isteğimden çok onun arzusu olsun diye Emelyan'a uydum. Bu günahı böylece işledik anacığım. Sonra ikimiz de öyle ağladık ki sizi anımsadık. Son derece iyi, duygulu bir adamdır. Ben de onun kadar içliyim. Bunlar hep bu yüzden başıma geliyor zaten. Size neler borçlu olduğumu biliyorum anacığım. Sizinle tanıştıktan sonra kendimi daha iyi tanıdım, sizi sevmeye başladım. Sizden önce ben yapayalnızdım. bu dünyada yaşamıyor, uyuyor gibiydim. Çevremdekiler düşmanlarım, suratımda bile kusur buluyor, küçümsüyorlardı beni. Sonunda ben de kendimi küçük görmeye başladım. Aptal olduğumu söylediler, aptallığıma inandım. Sizin gelişinizle karanlık hayatım, ruhum, kalbim aydınlığa kavuştu. Ruh huzuruna kavuşarak başkalarından aşağı olmadığıma inandım. Göze çarpan bir halim, tavırlarımda kibarlık, kısacası cilam yoksa da yine insanım. Kalben, kafaca insanım. Oysa şimdi kaderin benim ezilmekten, hor görülmekten kurtulmama olanak vermeyeceğini anlayınca ben de onurumu ayaklar altına aldım. Kendimi başıma üşüşen belaların ağırlığına bırakarak metanetimi kaybettim. İşte şimdi sorunu iyice öğrendiğiniz için gözyaşları dökerek yalvarıyorum anacığım. Bir daha bu konuya dönmeyin çünkü içim parçalanıyor, dayanılmaz bir acı duyuyorum. Derin saygılarımı bildiririm anacığım. Sadık kulunuz Makar Devuşkin. 3 Eylül Makar Alekseyeviç, son mektubunu tamamlamadan bıraktım. İçimdeki acı yazmama engel oldu. Bazen bana tuhaf bir hal oluyor. Yalnız başıma kalmaktan hoşlanıyorum. Yalnız kalarak kendimi bütünüyle hüzne, kedere kaptırmak istiyorum. Böyle anlar gitgide daha sıklaştı. Anılarımın benim için öyle dayanılmaz bir çekiciliği var ki, saatlerce çevremden habersiz, bugüne özgü her şeyi unutarak dalıp gidiyorum. Gündelik yaşantımdaki her türlü izlenim, geçmişimden benzeri anıları çağrıştırıyor. Bu anılar en çok altın çağımla, çocukluğumla ilgili. Ne var ki sürekli derin bir üzüntüyle sona eriyor. Halsizleşiyorum. Hayalciğim beni güçsüzleştiriyor, sağlığım büsbütün bozuluyor. Ama sonbaharda az rastlanan bugünkü hava, berrak, güneşli, pırıl pırıl sabah beni canlandırdı, içim sevinç doldu. Demek sonbahara kavuştuk. Köyde sonbaharı ne kadar severdim. O zaman çocuktum ama çok duyguluydum. Sonbahar akşamlarını sabahlardan daha çok severdim. Hiç unutmam, evimizden birkaç adım ötede bayırın aşağısında bir göl vardı. Dümdüz, berrak, billur gibi tertemiz bir göldü. Sakin akşamlarda kıyıdaki ağaçların yaprakları kımıldamaz, su hareketsiz, ayna gibi olurdu. Ortalığı hoş bir serinlik kaplardı. Otlar üzerine çiğ düşünce sahildeki evlerde tek tük ışıklar belirmeye başlar, sürüler dönerdi. Ben de tam o sırada gölümle baş başa kalmak için evden usulcacık kaçardım. Suyun başında balıkçıların yaktığı bir kucak çalının yankıları suyla birlikte ta uzaklara akardı. Soğuk koyu lacivert gölün kenarları alev gibi kızıl çizgilerle süslüydü. Çok geçmeden bu çizgiler gitgide solup erir, ay çıkardı. Hava o derece temizdi ki ürken bir kuşun kanat çırpması, hafif bir rüzgarla kımıldanan kamışların hışırtısı duyulurdu. Lacivert suyu ince, şeffaf bir sis kaplardı. Ufuk kararır, her şey sis bulutlarına bürünüp batıyormuş gibi görünürdü. Oysa yakındaki kayık, kıyı, adacıklar bir kabartma canlılığıyla göze çarpardı. Kıyının yakınında unutulmuş bir söğüt dalı, kamışlar arasında takılmış kalmış. Gecikmiş bir martı hızla uçarak soğuk suya dalıyor, sonra tekrar havalanıp sis içinde kayboluyordu. İzlemeye, kulak vermeye doyamıyordum. Derin bir haz içindeydim. O zamanki küçücük çocuk halimle. Sonbaharı, sonbahar sonunu, ürün ambarlara kaldırıldıktan, bütün işler bittikten sonra, köy evlerinde gece oturmalarının başladığı, herkesin kışı beklediği zamanları ne çok severdim. O sıralar etraf daha karanlık, daha hüzünlü görünürdü. Gök bulutla dolar, sarı yapraklar çıplaklaşmış ormanın kenarlarında yol yol serilirdi. Orman hele akşamları nemli bir sis inince simsiyah görünür, ağaçlar sis bulutundan perdeye bürünerek korkunç, çirkin devlere benzerdi. Bazen gezmeye çıkarken büyüklerin arkasında kalırdım. Tek başıma aceleyle yürür, bir yandan da korku içinde yaprak gibi titrerdim. Ya şu kovuğun içinden korkunç bir şey çıkıverirse diye düşünürdüm. Tam o sırada rüzgar ormanı doldurur, uğulduyarak acı acı iniltilerle kuru dallardan bir yığın yaprak koparır, havada döndürmeye başlardı. Arkasından vahşi, keskin çığlıklarla bir kuş sürüsü hızla havalanır, göğü karartırdı. Kulağıma fısıltılar gelirdi. ''Koş çocuğum, koş, geç kalma. Kalınmaz bu saatte buralarda, kaç yavrum?'' Korku bir kıskaç gibi kalbimi kavrar, tabana kuvvet, soluğum kesilene kadar koşardım. Eve soluk soluğa gelirdim. Ev gürültü, neşe dolu olurdu. Çocuklara kuru bezelye ya da haşhaş kabuğu ayıklamak gibi bir iş verirlerdi. Yağ, odun sobada çıtırdar, annem keyifli çalışmamızı neşeyle seyrederdi. Yaşlı Ulyana dadı, eski zamana ait hikayeler ya da sihirbazlıklardan, ölülerden söz eden masallar anlatırdı. Arkadaşlar birbirimize sokularak dinlerdik. Hepimizin dudaklarında bir gülümseme vardı. Bazen hep birlikte susuverirdik. Bu gürültü neydi? Sanki birisi vuruyordu. Oysa bu koca karı Frovolna'nın çıkrığından başka ne olurdu ki? Kahkahalar boşanırdı tabii. Geceleri korkudan uyuyamaz, hep korkulu düşler görürdük. Uyanınca korku içinde kıpırdanmadan şafağa kadar yorganın altında titrer dururduk. Sabah çiçek gibi taptaze kalkardık. Pencereden bakınca tarlanın don tuttuğu, çıplak dalları kaplayan ince sonbahar kırağısı görünürdü. Gölün üstünden beyaz bir buhar kalkar, kuşlar neşeyle bağırışırdı. Güneşin parlak ışığı ortalığı sarar, ince buzları cam gibi kırardı. Ortalık ışık, renk, neşe dolardı. Sobanın içinde ateş çatırdamaya başlayınca semaverin etrafında toplanırdık. Dışarıda gecenin ayazını yiyen köpeğimiz Polkan pencereye gelip kuyruğunu sallar, bizi selamlardı. Arada bir besili bir at koşulu arabasıyla ormana odun toplamaya giden bir köylü evin önünden geçerdi. Herkes son derece memnun ve neşeliydi. Harman yerleri güneşte göz alan buğday yığınlarıyla örtülüydü. Baktıkça insanın bütün varlığını bir sevinç kaplardı. Herkes Tanrı'nın ihsan ettiği bolluk ve bereketin neşesi, huzuru içindeydi. Herkes evinde ekmeği olduğunu bilirdi. Köylü çoluk çocuğunun aç kalmayacağından emindi. Bu yüzden akşam olunca kızların ahenkli şarkılarının, toplu oynanan oyunların arkası kesilmezdi. Yortu günlerinde hepsi şükran gözyaşlarıyla Tanrı evinde dua ederlerdi. Ah ne unutulmaz, ne tatlı günler yaşadım çocukluğumda. Şimdi bile anılarıma dalarak ağlamaya başladım. Geçmişi böyle bütün canlılığıyla anımsayınca bu günlerim büsbütün sönük, karanlık görünüyor.